Ayrım 2.
Bazı örnekleri Türkiye'de de görüldüğü gibi yüksek tirajlı gazeteleri satın alarak onları kamu yönetimi üzerinde de bir baskı aracı gibi kullanıp kendi ekonomik girişimlerini daha rahat yürütmeyi de deneyebilirler. Birçok batılı ülkede ve bu arada Türkiye'de de basında belirli bir tekelleşme eğiliminin göze çarptığını söyleyebiliriz. Tekelleşme olmadan da yazılı basın sermaye çevrelerinin etkisine bu ölçüde açıkken bir tekelleşmenin durumu daha da ağırlaştırdığı, çoğulcu demokrasi açısından tehlike yarattığı savunulabilir. Ama bu gelişmeyi dengeleyebilecek başka süreçler gözden uzak tutulmamalıdır. Bütün yüksek tirajlı yayın organları tek elde toplanmadıkça aralarında belirli bir rekabet olacak ve büyük kitle örgütlerinin etkinliklerine ve düşüncelerine ister istemez belirli bir önem verilecektir. Örneğin milyonlarca yandaşı bulunan bir sol partinin düzenlediği büyük bir açık hava toplantısına gereken ilgiyi göstermeyen büyük bir yayın organının o eğilimdeki okuyucusunu uzun süre koruyabilmesine olanak yoktur. Sol eğilimli, yüksek tirajlı bir gazeteye işveren çevrelerinin ilan vermeyecekleri iddiası da tartışmalıdır. O gazete tirajı oranında ilan alamayabilir ama onun okuyucu kitlesine malını satmak isteyen sermaye çevrelerinin onu tümden yok sayması da olanaksızdır. Öte yandan parasal baskılarla bir gazetenin yayın siyasetini değiştirmenin beklenen sonucu vermediğini kanıtlayan birçok örnek gösterebiliriz. Yayın organının yönünde yapılan hızlı ve köklü değişiklikler okuyucunun birinci ölçüsünde tiraj kaybına neden olur. 12 Mart döneminde Cumhuriyet Gazetesi ve 12 Eylül döneminde de Yankı Dergisi bu tür yönetim ve doğrultu değişikliği geçirdiğinde tirajlarındaki hızlı farklılaşma çarpıcı olmuştur. Demokrasilerde yurttaşların doğru seçim yapabilmeleri, doğru bilgi edinmelerine bağlıdır. Yazılı basının yüksek tiraj ve çok kazanç peşinde koşarken bu işlevi yeterince yerine getirememesi beklenebilir. Önemsiz bir cinayet, bir film ya da sahne sanatçısının özel yaşamı, falanca ülke prensesinin çocuk yapması, geniş kitlelerin ilgisini çekmek için şişirilerek büyük fotoğraflar ve başlıklarla verilebilir. Halkın sevinç ya da kızgınlıkları gene aynı amaçla kışkırtılabilir. Hiç yoktan siyasal kahramanlar yaratılabilir. Verilen bilgilerle halka bir tür çocuk muamelesi yapılabilir. Bu bazılarının öne sürdükleri gibi bilinçli ve kasıtlı bir uyutma taktiğinin değil, daha çok okuyucu ve kazanç sağlama arayışlarının sonucudur. Bunu dengeleme görevini de genellikle radyo ve televizyon yayınları üzerinde güçlü bir etkiye sahip bulunan devlet yüklenir. Amerika Birleşik Devletleri dışında radyo ve televizyon yayınlarının da tümünden özel kesimin elinde bulunduğu bir ülke yoktur. Kamunun elindeki radyo ve televizyon ile özel kişi ve kuruluşların elindeki yazılı basın çok zaman bir denge oluşturur. Böyle bir denge içerisinde yanıltıcı bir haber siyaseti izleyen yayın organının etkisi azalacaktır. Örneğin Demokratik Parti iktidarı 1954-60 yılları arasında radyoyu fazla tek yanlı kullandığında bu güçlü silahın zamanla işlemez hale geldiği görülmüştür. Buna karşılık siyasal iktidarın etkisine büyük ölçüde kapalı özerk bir kamu kuruluşu konumundaki İngiliz BBC radyo ve televizyonu çok büyük bir etkiye ve saygınlığa sahiptir. Sezer Akarcalı'nın da vurguladığı gibi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya savaşın başlarındaki ilerlemesi yenilgiye dönmeye başlayınca, moral yükseltmek için abartılı haberleri ön plana çıkarınca, Alman halkının savaş hakkında doğru haberler alabilmek için BBC'yi dinlediği bilinmektedir. Kitle iletişim araçları üzerindeki sıkı denetim, çağdaş baskı rejimlerinin en büyük özelliklerinden birisini oluşturur. Ama güdümlü bir basının ilginçliği ve dolayısıyla da etkisi kendiliğinden azalır. Almanya'da Nazilerin iktidarının ilk yıllarında gazete satışlarındaki büyük düşüşler dikkati çekmiştir. Türkiye'de de yarı askeri yönetimlerden demokrasiye geçişlerde hep tirajlarda yükselişler oldu. Bu örnekler çoğaltılabilir ama hemen her iktidar elindeki olanakları kullanarak basını denetlemek, yönlendirmek ister. Yandaş basına yardım, muhalif basına baskı eğilimleri gene 1954-60 döneminde Türkiye'de çok belirgindi. Kağıt ve matbaa mürekkebi tahsislerinde, resmi ilanların denetiminde yanlı davranılması yetmeyince hukuksal baskı yollarına başvurulmuş ama beklenen sonuç elde edilememişti. Hapse giren gazeteci sayısı arttıkça halkın resmi bilgilere güveni de azalmıştı. Nazi rejiminin propaganda sorumlusu Goebbels, Hristiyanlık etkili çünkü 2000 yıldır aynı şeyi tekrarlıyor demişti. Kapalı rejimlerin tek merkezden yönetilen yayınları tatsızdır ama belirli bir ölçüde etkilidir. Hep aynı şeyi duyan insanlar giderek onun dışında bir doğrunun bulunabileceğini bile unuturlar. Böylece düşünen kafaların oluşturduğu çok büyük bir azınlık dışında büyük çoğunluğun beyni yıkanabilir. Bu nasıl ki o sistemin mantığı gereği ise çoğulcu bir kitle iletişimi de özgürlükçü demokrasinin mantığı gereğidir. Demokratik toplumlar içte haber kaynaklarının çoğulculuğunu sağlıklı bir kamuoyu oluşumunun vazgeçilmez koşulu sayıyorlar. Oysa uluslararası kamuoyunun oluşumunda birkaç dev haber ajansının tekelinin söz konusu olmaya başladığı, özellikle bir kısım geri kalmış ülke tarafından öne sürülüyor. Uluslararası haber akışının bazı büyük devletlerin yararına olarak zaman zaman yanlı bir biçimde yürümesine karşı çözümler aranıyor. Dördüncü güç sayılan kitle iletişim araçlarının önemini günümüzde de koruduğunu ve hatta arttırdığını söyleyebiliriz. Çünkü çağdaş toplumda insan birbirinden kopuk parçalar gibidir. Bu nedenle de çok daha kolay etkilenebilir bir konumdadır. Dolayısıyla da kitle iletişim araçlarının etkisine karşı çok daha korumasızdır. Konuyu noktalamadan önce bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Kendi yayın organında kendi çıkarlarını doğrudan savunmak yerine bağımsız görünen bir yayın organını aynı amaçla kullanmak genellikle daha etkilidir. Basını para ile denetlemek çağdaş tarih boyunca hep denenmiştir. Örneğin Abdülhamit II'nin Paris'te yayınlanan 17 gazeteye el altından para dağıttığını biliyoruz. Amaç hakkında olumsuz yazı yazılmasını engellemekti. İçeride devlet zoru ile sağladığını, dışarıda para gücü ile sağlamıştı. 2. Şiddete dayalı araçlar ve yöntemler. Tarih boyunca şiddet, siyasal çatışmanın yaygın bir aracı olmasaydı, şatolara, kalelere gerek kalmaz, sarayların etrafı yüksek duvarlar ve surlarla çevrilmezdi. Devletin amacı şiddeti yok etmek değil, şiddetin yurttaşlarca birbirlerine ve devlete karşı kullanılmasını önlemektir. Devlet gerektiğinde şiddete başvurmak tekelini elinde tutmak ister. Ama şiddet olanaklarını yitirirse otoritesini ve etkisini de yitireceğini bilir. Toplumsal güçlerin birbirlerine, halka ve siyasal iktidara karşı kullandığı şiddetle siyasal iktidarın onlara ve halka karşı başvurduğu şiddeti birbirinden ayırarak inceleyeceğiz. İnsanları şiddet kullanmaya iten nedenler sadece toplumsal değil, aynı zamanda ruhsaldır. Aynı koşullar içinde bulunan bazı bireyler şiddete başvururken bazıları tepkilerini başka yollardan göstermeyi seçerler. Şiddetin psikolojisi bu nedenle konumuz açısından önem kazanıyor. Siyasal şiddet denince hemen akla terörizm gelir. Terörizmin anlamını, amacını, türlerini, nedenlerini ve terörizme karşı savaşımı da son bölüm olarak ele alacağız. A. Toplumsal güçlerin kullandığı şiddet. Tüm siyasal rejimlerin istikrarı, siyasal iktidarın toplumdaki güç dengesini iyi yansıtmasına bağlıdır. En büyük toplumsal güçlerin temsilcileri iktidarda olduğu zaman devlet otoritesinde bir boşluk ve rejimde de ciddi bir zayıflık söz konusu olmaz. Tersi bir durumda ise iktidarın dışında kendisinden daha büyük bir güç bulunacağı için iktidar otoritesini tüm topluma kabul ettirmekte güçlük çeker, bir bunalım başlar. Toplumdaki güç dengesi durağan değil, değişken olduğu için değişen güç dengesine bağlı olarak iktidarın el değiştirebilmesi ya da yükselen toplumsal güçlerin güçleri oranında iktidarı etkileyebilmeleri gerekir. Rejimin iktidara ulaşmak ve siyasal kararları etkilemek için koyduğu kurallar buna el veriyorsa, güç dengesinin değişmesinin yarattığı bunalım rejim içinde kalır. Siyasal iktidar yeni dengeleri yansıtacak biçimde el değiştirir. Ama rejim bu yolu tıkamışsa, siyasal iktidarın dışında daha büyük bir güç ya da güçler birliğinin oluşmasına karşın, rejimin çerçevesi ve bu yeni durumun siyasal iktidara yansımasını engelliyorsa, bunalım rejim üzerine kayar. Barışçı yollardan elde edilemeyen çözüm, şiddete dayalı yöntemleri gündeme getirir. Yükselen yeni güçlerin iktidarını sağlayacak yeni bir rejim kurulur. Değişen toplumsal güç dengesine bağlı olarak siyasal iktidarın el değiştirmesine olanak veren rejim, sağlam ve istikrarlı bir rejimdir. Toplumsal barış, güçler dengesinin siyasal iktidara yansımasına bağlıdır. Güçler dengesindeki değişme, siyasal iktidarın el değiştirmesini gerektirecek ölçüde olmayabilir. Ama gelişen her toplumsal güce, gücü oranında siyasal iktidarı etkileme olanağı tanıyamayan bir rejim, toplumsal barışı ve giderek siyasal istikrarı bozacak tohumları içinde taşıyor demektir. Seçim, güçler dengesinin belirlenmesinde başvurulan barışçı bir yoldur. Seçimler bu amaca hizmet etmekten uzaklaştıkça barışçı olmayan araç ve yöntemler de devreye girer. Barışçı araçlar etkisini yitirdikçe şiddete dayalı araçlar güçler dengesinin siyasal iktidara yansıtılmasında daha çok kullanılmaya başlanır. Gelişmiş silahları büyük ölçüde devlet tekelinde bulunduğu çağdaş toplumlara gelinceye kadar toplumsal güçlerin birbirlerine veya devlete karşı şiddet kullanmaları daha kolay ve dolayısıyla da daha çok başvurulan bir yoldu. Günümüzde bile bazı geri kalmış ülkelerde ya da geri kalmış bölgelerde aşiretler siyasal ve toplumsal yaşamdaki ağırlıklarını silahlı güçleri sayesinde koruyabiliyorlar. Çağdaş toplumlarda devletin elindeki şiddet olanaklarının büyüklüğü, siyasal çatışmalarda toplumsal güçlerin şiddete başvurmalarını çok zorlaştırıyor. Şiddet ancak tüm barışçı yolların tıkandığı, hak ve düşüncelerini savunmak ya da iktidara ulaşmak için başka bir aracın kalmadığı inancının yaygınlaştığı ortamlarda etkili ve geçerli olabiliyor. Eğer ordunun bir kesimi de bu silahlı harekete destek veriyorsa, siyasal iktidarın kısa sayılabilecek bir darbe ile el değiştirdiğine tanık olunabiliyor. Tersi durumlarda ise uzun bir iç savaş başlıyor. Muhalefetteki güçler düzenli orduya karşı savaşımlarını kır ya da kent çeteleriyle yürütüyorlar. Çağdaş toplumlarda siyasal iktidara karşı kullanılan şiddetin başarıya ulaşabilmesinin büyük ölçüde ordunun durumuna bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Sovyet devrimi, Birinci Dünya Savaşı koşullarının maddi ve manevi açıdan çökerttiği bir orduya karşı başarıldı. Çin ve Vietnam'da devrim, tıpkı Kemalist devrimde de olduğu gibi, ulusal bağımsızlık savaşına koşut olarak onunla birlikte oluştu. Bağımsızlık için savaştan güçler doğal olarak orduyla bütünleşmişlerdi. İkinci Dünya Savaşı sonunda Doğu Avrupa'daki komünist rejimlerin kurulması, bu kez bazı durumlarda kurtarıcı rolünü de oynayan Sovyet ordusunun etkisiyle gerçekleşti. Dış gücün doğrudan karışmasıyla içteki dengeler de değişti. Castro'nun silahlı mücadelesinin Küba devrimine kadar uzanması ise Batista'nın amansız diktatörlüğünün şiddet dışındaki bütün çözüm yollarını tıkaması sayesinde oldu. Silahlı mücadele o ortam içinde yasallık kazandı. Toplumsal güçler arasındaki mücadelede şiddete başvurulmasında bazı durumlarda doğrudan siyasal iktidarın bilinçli tutumu da rol oynayabilir. 1930'lu yıllarda Almanya'da Nazilerin askeri yapıda örgüt kurmasına ve şiddete dayalı yöntemler kullanmasına hükümetin göz yumması, sol partilerin de kendilerini korumak için benzeri bir yola girmesine neden olmuştu. 1960'tan sonra Türkiye'deki bazı gelişmeler de aynı çerçevede değerlendirilebilir. Şiddete dayalı araç ve yöntemler kuşkusuz ki silahlı savaşımdan ibaret değildir. yasal olmayan her zorlama ve yöntemi bu sınıfa sokabiliriz. 1968'lerde çeşitli ülkelerde öğrencilerin başvurdukları boykot ve işgallerde bazı durumlarda şiddete dayalı araçlar olarak nitelendirilebilir. İstenmeyen öğrenciler de boykota zorlandıklarında, ders yapılmasına zorla engel olunduğunda artık barışçı araçlardan söz edilemez. Çiftçilerin bir karayolunu kesip trafiği engellemeleri, göstericilerin bazı arabaları yakmaları, patlayıcı madde taşıyan yazılar asmaları da barışçı yöntemler değildir. Barışçı yollardan dile getirilen istek ve düşüncelere kamuoyunun ve siyasal iktidarların ilgi göstermemesi bu tür silahsız şiddet eylemlerine neden olabilmektedir. Barışçı eylemlere önem vermeyen kitle iletişim araçları şiddete dayalı araçlar kullanıldığında tutum değiştirebilmektedir. Şiddete dayalı yöntemler böylece özendirici olmaktadır. Filistin davasına kapalı olan gazete sayfaları ve televizyon ekranları ancak bir dizi uçak kaçırmaları nedeniyle tutum değiştirmiştir. B. Siyasal iktidarın kullandığı şiddet. Şiddet şiddeti doğurur. Siyasal iktidara karşı şiddet kullananlar, siyasal iktidarı da kendilerine karşı şiddet kullanmaya zorlamış olurlar. Hele bu şiddet iktidarın da ötesinde rejimin kendisine yönelmişse, tehdidin büyüklüğü ölçüsünde rejim de şiddete başvurur. İktidarı ele geçirecek güce sahip olmadan şiddet kullananlar sonunda bir baskı rejiminin gerçeklerini ve ortamını hazırlamış durumuna düşebilirler. Tüm baskı rejimlerinin mantığı Cromwell'in şu sözlerinde gizlidir. 10 yurttaştan 9'u benden nefret mi ediyor? Eğer yalnızca 10'uncusu silahlı ise bunun hiçbir önemi yoktur. Siyasal iktidarın yurttaşlara karşı şiddet kullanmasını yasallaştıran baskı rejimleri genellikle toplumsal bunalımlar sonucunda ortaya çıkar. Bu bunalımların bazıları yapısal, bazıları ise geçici iç ya da dış koşulların yarattığı bunalımlardır. Yapısal bunalımlar özellikle toplumsal ekonomik yapıdaki gelişmelere siyasal kurumların ayak uyduramadıkları durumlarda oluşurlar. Ekonomik ve toplumsal güçlerin el değiştirmesine karşılık siyasal iktidar gücünü yitirmiş toplum kesimlerinin uzantısı olmayı sürdürebiliyorsa, buna olanak veren siyasal kurumlar varlıklarını sürdürmekte direniyorsa bu bir yapısal bunalımdır. Ya eski düzeni korumak için bir baskı rejimi kurmak gerekir ya da eski rejimi şiddet kullanarak devirenler yeni düzen yerleşinceye kadar bir baskı rejimi kurmak zorunda kalırlar. Yapısal olmayan bunalımların en iyi örneğini geçici ekonomik bunalımlar oluşturur. Kitlelerin yaşam düzeyindeki gerileme, bunalımın yükünün daha çok hangi toplum kesimlerince çekileceği gibi sorunlar baskıcı bir yönetimi gündeme getirebilir. Toplumda ortaya çıkan kargaşalıklar ancak siyasal iktidarın şiddet kullanmasıyla dizginlenebilecek bir noktaya varabilir. Düzene karşı olanlar bunalımın yarattığı hoşnutsuzluğu bu amaçla kullanmaya çalışırken, ayrıcalıklı toplum kesimleri de bu ayrıcalıklarını korumak için siyasal iktidarı baskı ve şiddet kullanmaya itebilirler. Kendi çıkarlarına yardımcı olacak baskıcı bir yöntemin oluşmasına yardımcı olmak amacıyla bazı iç ve dış güçlerin bunalımı kışkırtmak için çaba gösterdikleri durumlar da vardır. Hazırlanan ortamdan yararlanarak ya sivil yönetimin sertleşmesi ya da askeri bir yönetimin kurulması sağlanabilir. Demokratik kurallar içinde gerçekleştirilemeyen bazı önlemler, atılamayan bazı adımlar böylece gündeme getirilebilir. Bunalımın sorumluluğu bazı toplumsal güçlere yüklenerek bu güçlere karşı şiddet kullanılması da bir ölçüde meşrulaştırılabilir. Siyasal iktidarların geçici ya da sürekli biçimde şiddet kullanmaları çeşitli ideolojiler açısından da değerlendirebiliriz. Faşizme kadar uzanan sağcı ideolojiler insanın doğuştan kötü olduğunu savunurlar. Ancak doğuştan iyi ve üstün yaratılmış olan küçük bir azınlık bu çerçevenin dışındadır. Doğuştan bencil ve vahşi olan insanın kendi başına serbest bırakılması toplumların ve tüm olarak insanlığın aleyhine sonuçlar verir. Uygarlığın ilerlemesi o küçük seçkin azınlığın geniş halk kitlelerinin baskı ile eğitmelerine gerektiğinde şiddet kullanarak iyiye ve doğruya doğru yönlendirilmelerine bağlıdır. Tıpkı bir çobanın ve çoban köpeklerinin koyunları yönlendirmesi gibi. Böyle bir düşünce sistemi içinde elbette ki demokrasiye yer olamaz ve siyasal iktidarın meşrulaştırılan şiddetinin geçici olması düşünülemez. Çünkü eşit olarak yaratılmamış olan insanların büyük çoğunluğu kötüdür. İyi olan azınlığın onlara karşı geldiklerinde şiddet kullanması ise bizzat onların da yararınadır. Solcu ideolojilerin hareket noktası ise tam tersinedir. Hobbes, insan insanın kurdudur derken, Rousseau, insan iyi doğar, toplum onu bozar düşüncesindedir. Öyleyse şiddeti insana karşı değil, onu bozan toplumsal düzene, yani toplumsal kurumlara ve alışkanlıklara karşı kullanmak gerekecektir. Bu nedenle de devletin kullanacağı şiddetin sürekli değil, geçici olması söz konusudur. Marksistlerin deyimiyle insanın insanı sömürdüğü, insanı yabancılaştıran koşulların değişmesinden sonra tüm baskı ve şiddet son bulacaktır. Devletin kullandığı baskı ve şiddet faşist rejimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Oysa proletarya diktatörlüğünü Marksistler zorunlu ama geçici bir aşama saymaktadırlar. Faşistler toplumu insandan gelebilecek kötülüklere karşı korudukları düşüncesindedirler. Solcu bakış açısından ise insanın toplumsal kötülüklere karşı korunması öncelik taşır. Marksistlere göre o kötülükleri yaratan kurumların temizlenmesinden sonra artık devlete bile gerek kalmayacaktır. Daha doğrusu devletin polisine, jandarmasına, askerine yani baskı ve şiddet olanaklarına gerek kalmayacaktır. Çıkış noktasında solcu görüşe yakın olmakla birlikte çağdaş liberal düşüncenin bu iki uç arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Çağdaş liberaller de insanın doğuştan iyi olduğu kanısındadır ve bu nedenle de genel ve sürekli bir baskı ve şiddet kullanılmasına karşıdırlar. Ama devletin şiddet kullanmaktan tümden vazgeçmesi de düşünülemez. Çünkü her toplumda topluma uyamayan, toplumun diğer bireylerine zarar veren kişiler bulunabilir. Onların varlığından hareketle bir baskı rejimi kurmak ne kadar yanlışsa, toplumu onlara karşı korumak da o ölçüde yanlıştır. Konuyu kapamadan önce araç-amaç bağlantısına da eğilmek gerekir. Şiddetin bir araç olarak kullanılması, seçilen amacı da etkiler mi? Amaç mı aracı belirler, yoksa araç mı amacı? Örneğin, barışçı bir amaca, şiddete dayalı araçlardan hareketle ulaşmak olanaklı mıdır?